Ayrım 22.
Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı anlayamadığım için sevmiyorum. Onu siz de anlamıyorsunuz. Kimse anlamıyor. Anlasalar şiirleri üzerinde açık bir şey söylerler. Söyleyebiliyorlar mı? Uzun uzun yazıyorlar ama ne diyorlar? Hiçbir şey. Demek ki anlamıyorlar. Biliyorum. Sadece anlamamak, sevmemek için yetmez. Resim sergilerine gidiyoruz. Anlayamadıklarımız oluyor, yine de seviyoruz. Çünkü o resimdeki şeklin güzelliği bize yetiyor. Ama o resme derinliğine bakmasını bilmezmişiz. Ne yapalım, olsun. Şiir içinde doğru bu. Mesela yine benim adını söylemek istemediğim şairle onun bu şiiri anılıyor. Anlıyor muyuz onu? Ama yine de hoşumuza gidiyor. Zaten şair anlaşılsın diye yazmamıştır onu. Yani o da o şiirden bizim kadar anlardı. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın şiirlerinde seveceğimiz böyle bir şekil, böyle bir hava yok. Dilimizden güzel, yepyeni şekiller kurmuyor. O sadece kelimelere kendine göre manalar vererek şiir yazıyor. Ama biz o şekillerin güzel mi, çirkin mi olduğunu seçemiyoruz. Şiire aydınlık veren kelimeleri çıkarıp atıyor, karartıyor şiirini. Oysa ki yazacağımız şiir aydınlık olmalıdır. Düz, sade olmalıdır. Halka doğru inen bir şiir istiyorsak bu yolda bulabiliriz. Diyeceğim, Fazıl Hüsnü Dağlarca büyük bir şair olmadığı gibi makbul bir şair de değildir. Sizin onu göklere çıkarmanızı anlayamıyorum. Laf aramızda olsun, onun anlaşılmaması bana kalırsa cahilliğinden. Biraz bir şeyler bilse, o sizin de sevdiğiniz birkaç şiiri yazan adamdan daha ne güzel şeyler beklenir. Mektubumun başında size söylenecek çok şeyim olduğunu yazmıştım ama yoruldum. Hoşça kalın. İşte bu bana gelen mektup. Uzun ama umarım ki sizi de eğlendirmiştir. Şimdi ben de cevabımı yazacağım. Adınızı neden bildirmiyorsunuz Sayın H.E.? Belli ki okurlarımdan herhangi biri değilsiniz. Siz de bir yazarsınız. Belki gazetelerde, belki dergilerde yazıyorsunuz. Benim değişime de özeniyorsunuz. Siz de benim gibi V kullanmıyorsunuz. Fiilleri bazen ortaya alıyorsunuz ama yine de demezsiniz. O mektubunuzu beni taklit için, benimle eğlenmek için yazdığınızı sanacaktım. Neden bildirmiyorsunuz asıl adınızı? Yoksa pek iyi tanıştığımız için mi kendinizi gizlemeyi daha doğru buldunuz? Asıl adınızı bildirmemeniz neyse ne. Ama neden beni enayi yerine koyuyorsunuz? Size sormak istediğim, size söylemek istediğim şeyler o kadar çok ki diyorsunuz. Hayır, yok bana sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey. Siz sadece Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı sevmiyorsunuz, belki çekemiyorsunuz. Onun övülmesine kızıyorsunuz. Bana yalnız onu yazmak istemişsiniz. Açıkça söyleyin bunu, efendim öyle. Daha nelerden açacaktım ama yoruldum demenin ne yeri var? Çocuk mu kandıracaksınız? Unutmayın ki ben de sizin gözünüzde Fazıl Hüsnü Dağlarca kadar, belki ondan da çok bilgisiz olsam bile, en aşağı 30 yıldır yazı yazıyorum. Bir takım şairlerle, yazarlarla konuşuyorum. Bu kadarını olsun anlarım. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın şiirlerini siz anlayamadığınız gibi ben de anlamıyormuşum. Anlatamadığımdan çıkartıyorsunuz bunu. Siz şiirin anlatılabileceğini mi sanırsınız? Ben Mallarmey'i, Rimbaud'u anlatamam. Belki gerçekten anlamam da ama severim. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın şiirlerini de onlarınki kadar seviyorum. Bazıları var, kavruyor beni. Şairin onlarda insanın en önemli, en derin meselelerine dokunduğunu seziyorum. İşte, hep yek üzerine düşünceler. Anlatamam o şiirin, o şiirlerin ne dediğini. Ama okudukça içime işliyor onlar benim. Kendilerini değil, bana yöremi, yaşamayı, insanoğlunu aydınlatıyor. Monsieur Paul Claudel, şair yaratılışa bir takım sorular sorar, okuyana onların cevaplarını sezdirir gibi bir söz söyler. Dünün, bugünün Türk şairleri içinde bana bu duyguyu Fazıl Hüsnü Dağlarca kadar veren olmadı. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın şiirlerini siz de ben de iyice anlayamıyorsak, bizim öteden beri bildiğimiz, bellediğimiz şeyleri söylememesi yüzünden. Biz bir yazıyı, bir şiiri anlamıyorsak suç ille onu yazanda mıdır? Ya bizdeyse? Siz bunu aklınıza getirmiyorsunuz. Sizin anlayamadığınız şeylere kötüdür deyip çıkıyorsunuz. Doğrusu kıskanıyorum sizi. Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi bilisiz olmadığınız için değil, kendinizi bu kadar beğendiğiniz için. Kim bilir ne bahtiyarsınızdır. Ben de beğenirim kendimi ama anlayamadığım şeylerin hepsinin de manasız, saçma olduğunu kıvana kıvana öne sürecek kadar değil. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın şiirini beğenenler, sevenler, onun şiirleri üzerinde açık bir şey söyleyemiyorlarmış. Ben de farkındayım bunun. Ama ne gösterir bu? Biz eleştirmecilerin daha Fazıl Hüsnü Dağlarca kadar ileri olmadığımızı, onun şiir diliyle sezdirdiklerini bizim nesir diline çeviremediğimizi, anlatamadığımızı gösterir. Siz, ben Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı anlayamıyoruz, anlatamıyoruz. O bizden çok ileride de onun için. Ona değil, gücümüze gitse dahi ancak kendimize küselim, ona ulaşmaya çalışalım. Neden bu kadar güveniyorum o şaire? Neden onun karşısında kendimi bu kadar küçültmeye razı oluyorum? Söyledim. Onun birçok şiirlerinde ne olduğunu açıkça söyleyemesem bile bir büyüklük olduğunu seziyorum. Açıkça anladıklarım da var. Örneğin Sivaslı Karınca şiiri daha kitaba geçmedi ama okumuşsunuzdur. Varlık dergisinde çıkmıştı. Bilirsiniz, epeyce uğraştım Türk şiiriyle. Dünküyle de, bugünküyle de. Ben dilimizde o kadar güzel bir şiir daha okumadım. Yazacağımız şiir aydınlık olmalıdır. Düz, sade olmalıdır. Halka doğru inen bir şiir istiyorsak bu yolda bulabiliriz buyuruyorsunuz. Yoksa siz de şu boyuna function social, function social diyenlerden misiniz? Bilirsiniz, bayılırım onlara. Ne dediklerini bilmeyenler Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi şairler değil. Asıl öyle kolayca bilginlik taslayanlardır. Hayır efendim, halka doğru inen bir şiir istemiyoruz. Şairin kendisini de, kendisiyle birlikte halkı da güzel bulduğu şeye doğru yükseltmesini istiyoruz. Siz halka doğru inecekmişsiniz. Demek kendinizi halktan pek yüksek buluyorsunuz. Lütfen eğileceksiniz ona doğru. Dedim ya, kıskanıyorum sizi. Böyle büyük, yüksek olduğunuza inandığınız için kıskanıyorum. Bizler halktan yüksek değiliz. Bir Türk toplumu var, onun içindeyiz. Biz de halktanız. Halkı da kendimiz gibi seviyoruz. Biz kendimizi yükseltirsek, Türk toplumunun bundan faydalanacağını, onun da yükseleceğini sanıyoruz. Halka doğru inmiyoruz, ona doğru yükselmiyoruz da. Ondanız. Onun arasındayız. Onun bir parçasıyız. Dedim ya, efendim biz 3-5 kitap okumuş olsak bile bunu kendimizi halktan üstün tutmak için, ona yukarıdan bakmak için bir sebep saymıyoruz. Halka doğru inmeye değil, doğru, güzel bulduğumuz şeylere yükselmeye çalışıyoruz. Daha diyeceklerim vardı size. O adını söylemek istemediğim şairden de açacaktım. Sizin gibi yorulmadım ama yerim kalmadı. Başka bir sefere bırakıyorum onu. Size bir öğütle bitireyim mektubumu ama gene de demeyin. Ama ile gene de bir manada sözlerdir. Hani ama ve lakin demezler mi? Gülünce bir şeydir. Ama gene de demek onun gibidir. Sağlıcakla kalın. Ulus, 22 Haziran 1951. Sözden söze. Mektuptan açılmış talihim, bir tane daha geldi. Öteki gibi değil bu. Bir kere yazan gizlemiyor kendini. Kim olduğunu söylüyor. İsmet Zeki Eyüboğlu. İstanbul Bilim Yurdu'nda yani üniversitesinde okuyan bir genç. Sonra da benimle eğlenmiyor, alaya almıyor beni. Över gibi gözüküp alttan alta iğnelemeye kalkmıyor. Çıkışıyor bana, çıkışıyor ya, haklı olarak çıkışıyor. Eski yazılarımı, şu öz Türkçe yazılarımı beğenirmiş. Yenilerine sinirleniyor, şöyle diyor. Geçen günkü Nokta dergisinde Ulus'tan aktarılmış bir yazınızı okudum. Ne çok üzüldüm bilseniz. Yoksa sizi de mi elden kaçırdık? Nerede o eski güzelim öz Türkçe sözler? Nerede o yazınızdaki edebiyat, ahlak, hak, hemhal, sanat, şiir gibi tatsız tutsuz Osmanlıca sözler? Niçin şunun bunun sözüne bakıp da düşüncelerinizi değiştiriyorsunuz? O yeni sözleri beğenmeyenler var diye mi yazmak istemiyorsunuz? Günün birinde bir kişi çıkıp size "Beğenmedim bu sesinizi" dese, ona bakıp da sesinizi değiştirecek misiniz? Ne derse desin Elgün, biz yolumuza bakalım. Daha böyle çok sözler söylüyor. O mektubu okurken tatlı bir duygu sardı içimi. Mektup değil de Beti dediğim günleri andım. Doğru söylüyor, iyi söylüyor o genç. Utandım kendi kendimden. İnandığım yoldan dönmenin yeri mi vardı? Bu çakışmalarına karşılık ne diyeyim? Nasıl bağışlatayım suçumu? Var benim de bir özrüm. Gel gelelim, gençler anlamaz. Anlamamaları daha da iyidir. Yine söyleyeyim ben. A çocuğum, ben yaşlandım. Kocadım da onun için saptım yolumdan. Bilin ki sevinerek olmadı bu. Yine durup durup o yola özlemle bakıyorum. Bir sevgilinin, bir daha evine varamayacağınız bir sevgilinin yoluna nasıl bakılırsa öyle bakıyorum. Biliyorum ki doğru oradadır, güzel oradadır. Ancak ben yoruldum, dizlerim kesildi. Bir de o işi başaramayacağımı anladım. Yalnızdım, pek yalnız kaldım. Beni tutanlar, benim o yolda gitmemi dileyenler vardı. Uzaktan seslenmekle yetiniyorlardı. Beni özendirmek istemelerine ne denli sevinirsem sevineyim, yanımda kimseyi görememek üzüyordu beni. Doğrusu büsbütün de bırakmadım o yolu. Böyle Arapça, Farsça tilcikleri kullandığım yazılarımda yine o sevdiğim, kimini de kendim uydurduğum tilciklere yer veriyorum. Biliyorum bu yetmez. En doğrusu yine eskisi gibi öz Türkçe yazmaktır. Onu yakında bir dergide yine deneyeceğim. Çok sevindim o mektuba. Birkaç yıl benim yürüdüğüm bir yolu bırakmak istemeyenler olmasına çok sevindim. Gençler unutsun benim emeklerimi, onları hiçe saysınlar. Arapça, Farsça tilciklerden kaçınmadığım için bana taş atsınlar. O taşlar acıtmaz beni. Umulmadık bir suda, sevgiliden geliverecek bir esenlenme gibi yüreğimi aydınlatır, güneşler doğurur gönlümde. Bir İtalyan yazarının bir iki oyununu görmüşsünüzdür. Hikayelerini okudunuz mu? Bay Feridun Timur onlardan 36'sını dilimize çevirmiş. Milli Eğitim Bakanlığı da bastırmış. Hepsine okumadımsa da okuduklarım çok hoşuma gitti. Diyebilirim ki o yazarın oyunlarından daha çok beğendim hikayelerini. Oyunlarında yüksekten atmayı andırır bir hal vardır. Hikayeleri öyle değil. Pirandello onlarda kişilerini daha iyi gösteriyor, canlandırıyor. Oyunlarında hep bir görüşü savunmak, okuyanları yahut seyircilerini düşündürmek ister. Hem de çözümlenemeyeceğini söylediği meseleler üzerinde düşündürmek ister. Bir gerginlik vardır oyunlarında. Hikayeleri ise öyle değil. Onlardaki kişiler daha canlı, okuyana daha yakın. Herhalde bana öyle geldi. Bay Feridun Timur da iyi çevirmiş dilimize. Belli ki İtalyanca cümleye bağlı kalmak istememiş, her yerde değilse bile çok yerde bizim dilimizde nasıl söylemeli diye düşünmüş. Örneğin bir yerde Don Lolo hiddetten küplere biniyordu diyor. Küplere binmek deyimi sanmam ki İtalyanca'da olsun. Daha böyle çok buluşlar var Bay Feridun Timur'un çevirisinde. Ama belli ki daha genç bir yazar. O cesareti daima gösteremiyor. Bazen acemiliklere düşüyor. İşte bir örnek. Don Lolo bu sözlere olmaz diyordu. Nafile olan olmuştu. Fakat nihayet kabul etti ve ertesi sabah şafakla beraber alet ve edevat torbası sırtında olduğu halde Zidima Lokası Primsole'ye geldi. Nihayet kabul ettiden önce bir fakat koymanın ne yeri var? Hele avandanlığı sırtında demek dururken, alet ve edevat torbası sırtında olduğu halde demenin cümleye bir ağırlık verdiğini nasıl anlamıyor? Daha böyle kusurlar var Bay Feridun Timur'un çevirisinde. Haykırmak sözünü çok kullanıyor, hem de bağırmak yerine kullanıyor. Yine o hikayenin bir yerinde, küpten olmamak için ihtiyarı orada mevkuf mu tutacaktı diyor. Burada mevkuf sözü hiç yakışıyor mu? Kendisi küpten olmasın diye ihtiyarı hürriyetinden mi edecekti diyemez miydi? Bir de şunu söyleyelim. Ciddi bir şey değil adlı hikayede şöyle bir cümle var. her defasında bir daha aynı hataya düşmeyeceğine dair yemin üstüne yemin ediyor, ahdü peyman ediyor, yeniden aşık olmamak için kahraman bir deva araştıracağını söylüyordu. Bay Feridun Timur böyle konuşmaz elbette. Düşmeyeceğine yemin etti der. Düşmeyeceğine dair yemin etti demez. Belki İtalyanlar öyle der, biz demeyiz. Kahraman deva da ne oluyor? Belli Fransızların Romo Heroic dedikleri İtalyanca'da da tıpkısı olabilir. Türkçe'de öyle denmez. Başka bir şey arasın. Pirandello'dan seçme hikayelerde böyle ufak tefek kusurlar var. Yine de o kitap tatlı tatlı okunuyor. Bay Feridun Timur'u iyi çevirmenlerimizden, yani mütercimlerimizden sayabiliriz. Hele bir şeye çok sevindim. İkinci ciltte dil birinci cilttekinden çok daha iyi. Demek ki Bay Feridun Timur'un çevirileri günden güne iyileşecek, güzelleşecek. Ben adını yeni duyduğuma göre kendisinin bir genç olduğunu sanıyorum. Bundan sonraki çevirileri elbette daha kusursuz olur. Siz de okuyun o hikayeleri, eğlenirsiniz. Hele ikinci cildin başındaki Donna Mima'dan başlarsanız bütün kitabı okumak hevesi uyanır içinizde. Ulus, 30 Haziran 1951. Yine o adam. Hani şu Sayın H. ev yok mu? Bir mektup daha geldi ondan. Kalemine sağlık, döktürmüş yine. Ama bu sefer tamamını göstermeyeceğim okurlarıma. Bir ben bileyim de zevkini bir ben tadayım diye sanmayın. Çok uzun da onun için. İlk mektubun iki misli, sonra bana yer kalmaz. Hem bu ikinci mektup doğrusu o kadar da hoş değil. Ben ilk mektup için umarım ki okurlarımı eğlendirmiştir demiştim ya. Delikanlı bu iltifattan şımarmış olacak, çiziktiri vermiş. Mektubum epeyce uzadı ama sıkıldığınızı sanmıyorum. Eğlencelidir benim mektuplarım diyor. Öyle bayım, öyle. Ama tadında bırakırsanız kaçırmışsınız kantarın topuzunu. Ha, unutuyordum. Adını da bildirmiş bu mektubunda. H.E. Halit Eskişehir demekmiş. Halit Eskişehir, Allah bağışlasın, güzel ad doğrusu. Yine de tanıyamadım. O beni tanıyor, hem de iyi tanıyor. Benim nasıl yazı yazdığımı bile biliyor. İlk mektubumda size çok şeyler söyleyecektim. Yalan değildi. Sizin gibi makineyle yazı yazmıyorum. Parmaklarım ağrıyor tabii diyor. Biraz sıkıştırırsanız benim nerede oturduğumu, kullandığım kağıtların renklerini bile söyleyecek. Gel gelelim, benim Halit Eskişehir adında bir tanıdığım yok. Sakın uydurma bir ad olmasın bu. Bana ne? İnanıveririm. İyi etmiş de bir ad takmış kendine. H.E. şaşırtıyordu beni. Bay mı, bayan mı? Onu bile anlayamıyordum. Bakın neler söylüyor Bay Halit Eskişehir. Ben sizin deyişinize özeniyormuşum. Özenmiyorum efendim. Sizin deyişinize özenen yalnız ben miyim? Rahmetli Kemal Uluser de sizin gibi yazardı. Melih Cevdet, Şahap Sıtkı, Salah Birsel, Sabahattin Eyüboğlu, daha çok bütün genç yazarlar sizin gibi yazmaya çalışıyorlar. Kaldı ki ben okurunuzum. Deyişinizi bayağılaştıracağımdan mı korkuyorsunuz? Yazar olsam anlarım. Mektuplarımda olsun sizin gibi V kullanmıyorum. Eğer de kullanmıyorum. Ama gene de sözünün gülünç olduğunu yeni öğrendim. Onu da kullanmam artık. Öyle çok okuyan kimselerden olmadığım için Bay Halit Eskişehir'in saydığı yazarlar arasında benim deyişime özenen var mıdır bilmem. Ama Salah Birsel benim deyişime özenmez. Kendine göre bir deyişi vardır onun. Bence iyi de bir yazar. Belki benden de bir şeyler öğrenmiştir. Ben onun yazılarını okuduğum gibi o da benimkileri okur. Bir çağda yaşayan yazarlar birbirlerinin etkilerinden kurtulabilir mi? Bay Selahattin Eyüboğlu'na gelince, yo efendim olmaz öyle şey. Sayın Halit Eskişehir ağzını toplasın. Bay Eyüboğlu benim deyişime özenemez. Benim kendine göre bir deyişim olmadığını da bilir. Bir gün bu gazetede söylemişti. Ben onun arkadaşlarından bilmem kimden öğrenmişim yazı yazmayı. Öğrenmişim de değil, yavaş yavaş öğreniyormuşum. Ama çok yıllar geçti aradan, belki artık başarmaya başlamışımdır. Kim bilir, belki de Bay Eyüboğlu benim bu işi beceremediğimi, beceremeyeceğimi anlamış, benden büsbütün umudunu kesmiştir. Ne uslu çocuk Bay Halit Eskişar ama yine de demenin doğru olmadığını öğrenir öğrenmez bırakmış onu. Mektubunun bir yerinde de şöyle diyor. Öyle tahmin ettiğiniz gibi yazar falan değilim. Ne gezer bizde yazarlık. Önceleri tıpkı sizin gibi bir şair olmayı özlerdim. Olmadı. Büsbütün vazgeçtiğimi de sanmayın. Daha umudumu kesmedim.